Ayrım 5. Hırsızlar Cumhuriyeti. Scott Lynch. Sayfa 43. 4. Kısım. Karmaşık bir komplo harcadıkları 2 yılın ardından elde etmeyi umdukları büyük miktarda paranın sadece cüzi bir kısmına sahip bir vaziyette 12 metrelik bir yatla Valparaiso'nun o küçük limanından ayrılmalarının üzerinden 6 hafta geçmişti. Jean Lachey'in sokaklarına çıkarken deri bir kordonla sıkıca bağlanmış bir tutam kıvırcık siyah saçın üstünde gezdirdi parmaklarını. Bunu daima bir ceket cebinde saklar veya keberinin altına sıkıştırırdı. Son zamanlarda yitirdiği onca şey arasında en az dert ettiği şey paraydı. Loke ile Jean ilk başta doğudaki Tamalek ile Espara'ya yani Camor taraflarına yelken açmayı düşünmüşlerdi. Fakat oralarda tanıdıkları dünyanın büyük bölümü silinip gitmiş, eski dostlarının çoğu ölmüştü. O yüzden fikir değiştirip batıya yollanmışlardı, kuzeye ve batıya. Sahili takip edip hantal denizcilik yeteneklerini son raddesine kadar zorlayarak Tal Verrar'ın etrafından dolaşmış, bir zamanlar lüksünden geçilmeyen Salon Corbo'nun kararmış harabelerini geride bırakmış ve iyice kuzeyde yer alan Yedi İlik Krallığındaki Balinel'e kadar gitme fikrini değerlendirmişlerdi. Ne de olsa her ikisi de yeni bir suç fırsatı kollarken herhangi bir işle uğraşmaya yetecek kadar iyi vadraca biliyordu. Daha sonra denizden ayrılmış ve atalar tarafından ehlileştirilip okyanus gemilerine uygun hale getirilmiş olan geniş Cavendria nehrini kullanarak karanın iç kesimlerine dümen kırmışlardı. Batı yönünde akan Cavendria'nın kaynağı Pırlantalar Gölü Amatel yani kadim kardeş kentler Carthayne ile Lachey'ni birbirinden ayıran iç denizdi. Loke ile Jean daha önceleri Lachey'nin soyluları arasında bir mevki satın almayı ummuşlardı. Yeniden gözden geçirilmiş planları ise Balinel'e kadarki yolculuk için teknelerine erzak depolamaktan ibaretti. Loki'nin semptomları Cavendria halicine girdikleri gün ortaya çıkmıştı. Önceleri kısa süreli baş dönmelerinden ve görüşündeki bulanıklıklardan ibarettiler. Fakat günler geçtikçe ve akıntıya karşı ilerleyişleri sürdükçe genç adamın ağzından burnundan kan gelir olmuştu. Lachey'ne ulaştıklarında artık gitgide artan takatsizliğine ne gülüp geçebiliyor ne de onu gizleyebiliyordu. Erzak ikbali yapmak yerine kentte birer oda tutmuşlardı ve Loki'nin tüm itirazlarına rağmen Jean ceplerindeki neredeyse her sikkeyi konfor ve şifa peşinde harcamaya başlamıştı. Camor'unki kadar geniş değilse bile katlanılacak derecede renkli olan Lachey'nin yeraltı dünyasında rüşvet yedirebildiği tüm zehircilere ve kara simyacılara akıl danışmıştı. Hepsi de başlarını iki yana sallamış ve Loki'ye yapılan şeye duyduğu profesyonel takdiri ifade etmişti. Söz konusu maddeyi etkisiz hale getirmek güçleri dahilinde değildi. Loki'ye 100 farklı müsil, çay ve iksir içirilmişti. Her biri bir öncekine nazaran daha acı ve daha pahalı olmasına rağmen hiçbirinden fayda gelmemişti. Jean bunun ardından şık giyinmeye ve itibarlı hekimlerin kapısını çalmaya koyulmuştu. Loki'yi zengin birinin mahrem hizmetkarı olarak tanıtmıştı ki bu tarif gizli bir sevgiliden tutun da kişiye özel bir suikastçıya kadar her türlü anlama yorulabilirdi. Mamafi hekimler de eşit ölçüde üzüntü ve hayranlık belirtmekten fazlasını yapamamışlardı. Hatta çoğu bir tedavi denemeyi reddederek Loki'nin acısını hafifletecek çareler teklif etmişti. Jean bu tekliflerin altında yatan anlamı bütünüyle kavramasına rağmen onların karamsarlıklarına kulak asmamıştı. Hekimlerden her birini kapıya kadar geçirmiş, istenen fahiş ücreti ödemiş ve listesindeki bir sonraki ismin peşine düşmüştü. Ellerindeki para fazla dayanmamıştı. Jean birkaç günün ardından teknelerini satmış, denizde iyi şans için hayat önem taşıyan mukim kedileriyle beraber elbette. Onu satın alırken ödedikleri fiyatın yarısını elde edebildiğine bile sevinmişti. Artık o kaynaklar dahi tükenme aşamasındaydı ve Laşay'ında Jana dostunun durumunun ümitsiz olduğunu henüz söylemeyen tek hekim Erkemar Zodest'iydi. 5. Kısım. Yeni bir semptom yok dedi Malkor. Gri sakalı yaklaşan bir fırtına bulutu misali çenesinin altından kıvrılarak çıkıntı yapan tombul ve yaşlı bir adamdı. Malkor bir it baytarı yani resmi bir eğitimi yahut lisansı olmayan bir sokak hekimiydi. Fakat Laşay'ındaki tüm meslektaşlarının arasında en çok ayık gezen oydu. Sadece tanıdık semptomların yeni bir yansıması için rahat olsun. Bak o biraz zor dedi Loke. Yine de elime baktığın için sağ ol. Malkor genç adamın parmak uçlarına mısır lapasıyla bal karışımı bir merhem sürmüş, sonra da parmaklarını kuru keten sargılarla bağlayarak Loke'nin sol elini hiçbir işe yaramayan dolgun bir yumruya çevirmişti. Heh, eh tanrılar zorluklara gülüp geçen kullarını severler. Zorluklar çok sıkıcı. Sarhoş olamayacaksan gülecek bir şey bulmaya mecbursun dedi Loke. Yani bu kanama yeni bir şey değil öyle mi? Yani durum eskisinden kötü değil ha diye sordu Jan. Yeni bir külfet olduğu kesin. Malkor tereddüt etti ardından omuz silkti. Vücudundaki kan özünün topyekün kaybına gelince emin değilim suyuna yakından bakarsan belki. Eğer yine bir kase silik istiyorsan dedi Loke şahsi rezervinden alabilirsin. Buraya geldiğimden beri yeterince numune verdim. Peki öyleyse ayağa kalkarken Malkor'un dizleri paslı menteşeler misali gıcırdadı. Siliğine bakmamı istemiyorsan bakmam. Lakin 12 ila 24 saat boyunca seni fazlasıyla rahatlatacak, hatta belki de tükenmiş özlerini yeniden canlandıracak bir hap. Harika dedi Loke. Bu seferki bütünüyle tebeşirden mi olacak yoksa şekerden mi? Şekeri yerlerim. Bak, bana bak dedim. Malkor'un yaşlı ve buruşuk yüzü kızardı. Kolej cübbesi giymiyor olabilirim ama huzurlarına çıktığımda tanrılar hastalarımı rahat ettirmek için canla başla uğraştığımı biliyor olacaklar. Sakin ol ihtiyar, Loke öksürdü ve sargısız eliyle gözlerini ovuşturdu. Niyetinin iyi olduğunun farkındayım ama sahte ilaçlarını benden esirge. Dostum birkaç saat sonra sargılarını açabilir dedi Malkor hırçınca koyu lekelerle bezeli yıpranmış frak ceketini tekrar giyerken. İçki içerse de aşırıya kaçmasın şarabını sulandır. Şarabımı bakire bir prensesin kaygılı dadısı gibi sulandırdığından emin olabilirsin. Kusura bakma dedi Jan it baytırını kapıya kadar geçirirken hastalandığında pek tafralıdır. İki veya üç günü kaldı dedi yaşlı adam. Ciddi olamaz. Evet olabilirim. Kanaması iyice kötüleşti. Takatsizliği daha belirgin. Özleri ölümcül derecede dengesiz ve suyunda yapılacak bir tetkikte kana rastlanacağından eminim. Onu yüreklendirmeye çalıştım ama dostunun aldanmadığı belli. Ama onu örnek almalısın. Bir şeyler yapabilecek biri mutlaka olmalı. Tanrılar. Eğer Zodesti'yi ikna edebilirsem... Zodesti mi? Malkor bir kahkaha attı. Ona hekimlik yeteneği bahşetmek ne büyük bir israf olmuş. Zodesti yalnızca iki hastalığa şifa bulur. Zenginlik ve ehemmiyet. Dostunun nabzına bakmaya bile tenezzül etmez. Yani verebileceğin başka bir ipucu yok mu? Başka bir tavsiyen? Rahip çağır. Dostunun bilinci hala açıkken... Jan kaşlarını çatınca yaşlı it baytarı onu omuzlarından nazikçe kavradı. Dostunu yavaş yavaş öldüren zehrin adını bilmiyorum ama seni öldürenin adı Umut. Vakit ayırdığın için sağ ol diye omurdandı Jan kesesini sallayarak birkaç gümüş sikke çıkardı. Eğer böyle harikulade vukuflara tekrar ihtiyaç duyarsam... Tek bir duesta yeter de artar bile dedi Malkor ve şu anki aksiliğine rağmen ne zaman istersen geleceğimi bil. Büyük ihtimalle sona doğru dostunun sıkıntıları azalmaktan çok artacaktır. Güneş batmıştı. Kentin damları ve kuleleri kararan geceye karşı ateşlerle bezenmeye başlıyordu. Jean it baytarının sokakta gözden kaybolmasını seyrederken birine vurmayı her şeyden çok istiyordu. Altıncı kısım. Hayırlı günler dedi Jean bir kez daha bahçe kapısına yaklaşırken. Ertesi günün öğleden sonra ikisiydi ve tepedeki gökyüzü çalkantılı bir griydikten ibaretti. Yağmur henüz başlamamıştı ama eli kulağında olduğu kesindi. Her zamanki istirhamım için buradayım. Ne kadar da şaşırtıcı dedi demir parmaklıkların arkasındaki yaşlı uşak. Uygun bir vakitte geldin mi? Jean bahçenin içinden yine kahkahalar yükseldiğini duyabiliyordu. Fakat bu sefer yumuşak bir şey taş duvarlardan birine tekrar tekrar atılıyormuşçasına onlara bir dizi şapırtının yankısı eşlik ediyordu. Yoksa alimin yine işi başından aşkın yabancı yoksa dünkü konuşmamız hafızandan silinip gitti mi? Yalvarırım bayım. Jean sesine katabildiği kadar coşkulu bir samimiyet kattı. İyi kalpli bir adam ölüm döşeğinde yardım bekliyor. Efendin kolejin bir hekimi olarak ant içmedi mi? Onun antları seni alakadar etmez. Ayrıca Laşey'inde, Kartay'inde ve dünyanın diğer her yerinde iyi kalpli pek çok adam ölüm döşeğinde yardım bekliyor. Alimin atına atlayıp onların yardımına koştuğunu görüyor musun? Lütfen, Jean içinde sikkelerle şıngırdayan yeni bir zarf çıkardı. En azından tüm tanrıların aşkına şu mesajı ilet. Uşak kaş çatış ile dudak büküş arası bir ifadeyle parmaklıkların arasından elini uzattı. Jean zarfı bıraktı, adamı yakasından kavradı ve sertçe çekerek kapıya çarptı. Hemen ardından da boştaki elinde tuttuğu bıçağı ortaya çıkardı. Silah bir eskrimci tutuşuyla değil de sıkılı bir yumrukla kullanılan türde bir saplama hançeriydi. Jean'ın parmak eklemlerinin arasına oturan yalımı 15 santim uzunluğunda ve bir hayvan pençesi gibi kıvrıktı. Böyle bir hançer tek bir iş için kullanılır diye fısıldadı Jean. Onu görüyor musun? Bağırmaya veya kaçmaya kalkışırsan göbek yağını bir önlük gibi takmaya başlarsın. Aç şu kapıyı. Bunun bedelini canınla ödeyeceksin diye tısladı uşak. Derini yüzüp seni tuzlu suda haşlayacaklar. Peki bu sana ne gibi bir teselli sağlayacak ha? Jean bıçağıyla adamın karnını dürttü. Kapıyı aç yoksa anahtarı cesedinden alırım. Yaşlı adam titreyen ellerle kilidi açtı. Jean kapıyı hızla itti, uşağı yeniden kavradı ve gerisin geri çevirdi. Bıçak artık adamın beline dayalıydı. Beni efendine götür, istifini bozma. Ona önemli bir vakanın geldiğini ve teklifimi mutlaka duymak isteyeceğini söyle. Efendim bahçede ama sen aklını kaçırmışsın. Alimin çok yüksek makamlarda dostları var. Jean onu bıçakla tekrar dürterek ilerlemeye teşvik etti. Elbette vardır dedi Jean. Peki senin hançerimden daha yakın bir dostun var mı? Bahçenin ortasında yaşı 35'i bulan kısa boylu ve tıknaz bir adam daha 20'sini bile görmemiş bir kadınla candan kahkahalar atarak gülüşüyordu. Her ikisi de ince pantolonlar, ipek gömlekler ve dolgulu deri eldivenler giyiyordu. Bu da daha önceki o ritmik sesi açıklamaya yetiyordu. İkili taş duvarın açık bir kısmında Pursava yani el topunun aristokratik bir kuzeni olan ortak kovalamaca oyununu oynuyordu. Efendim, hanımefendi, çok özür dilerim dedi uşak. Hançerin bir diğer dürtüşünün ardından Jean uşağın yarım adam gerisinde bahçeye girmekte kullandığı asıl yöntemin ne Zodes'te ne de konuğu tarafından görülebileceği bir yerde duruyordu. Çok acil bir mesele var efendim. Acil mi? Zodes'te terden ıslanmış siyah buklelere ve sosyetik bir Verrar aksanının kalıntılarına sahipti. Bu adam kimin adına konuşmaya gelmiş ki? Seçkin bir dost adına dedi Jean. Alışıldık usulde. Lakin bu konuyu genç misafirinizin önünde görüşmemiz hiç uygun. Tanrılar aşkına kendi bahçemde neyin uygun olup neyin olmadığına ben karar veririm. Şu küstahlığa bak. Loran tercihlerimi biliyorsun umarım bu iş ciddidir. Hem de çok ciddi efendim. Öyleyse bu adamın bilgilerini al. Onları münasip bulursam akşam yemeğinden sonra tekrar uğrayabilir.
Şimdi konuşmamız daha iyi olur dedi Can, herkes için.
Sen kim olduğunu sanıyorsun lan? Ciddi işine sıçayım. Loran at şu herifi.
Talebiniz alındı ve en içten duygularla reddedildi. Jean uşağı çim kaplı zemine itti. Yarım saniye sonra Zodesti'nin tepesine binmişti bile. Kalın kollarından birini hekimin boğazına doladı ve bıçağını genç kadının görebileceği şekilde havaya kaldırdı.
Yardım çığlığı atarsanız bunu kullanırım bayan. Alimin başına geleceklerin vicdanınıza yük olmasını hiç istemem.
Ben dedi kadın.
Bağırmadığınız sürece istediğiniz kadar kekeleyebilirsiniz. Sana gelince, Jean kuvvetini göstermek için hekimin soluk borusunu sıkınca Zodesti'nin nefesi kesildi. Medeni davranmayı denedim, iyi de para ödeyecektim. Ama şimdi sana iş yapmanın yeni bir yolunu öğreteceğim. Zehirlenme vakalarına giderken yanında götürdüğün bir avadanlığın var mı? Bir muayene için gereken malzemelerin?
Evet dedi Zodesti boğulurcasına bir sesle. Çalışma odamda.
Şimdi hep beraber evine gireceğiz. Ayağa kalk Loran. Mülkünde bir fayton ve sürücü var mı alim?
Evet diye tekrarladı Zodesti.
Öyleyse en ufak bir terslik yokmuş gibi içeri girin. Herhangi biriniz bana sorun çıkarırsa tanrılar şahidim olsun ki ayaküstü bir gırtlak ameliyatı yaparım.
7. Kısım. İşin zor kısmı bir aşçının ve mutfak yamağının meraklı bakışları arasında herkesi Zodesti'nin çalışma odasına sokmaktı. Lakin Jean'ın rehinelerinden hiçbiri olay çıkarmadı ve çok geçmeden çalışma odasının kapısı onlar ile olası bir müdahalenin arasına girdi. Jean kapıyı sürgüleyip gülümsedi. Loran, rica etsem... Yaşlı adam tam o anda gözünü karartıp son bir direniş için gereken cesareti buldu. Asabı nedendi bozuk olursa olsun Jean'ın zavallı ahmağı bıçaklayası yoktu. O yüzden bıçağının kenarıyla Loran'ın çenesine bir tane patlatmakla yetindi. Uşak baygın bir halde yere yığıldı. Köşedeki bir yazı masasına doğru fırlayan Zodesti tam çekmecelerden birini açmışken Jean onu yakalayıp Loran'ın yanına fırlattı. Açık çekmeceye göz atınca da gülmeden edemedi.
Benimle bir mektup açacağıyla mı dövüşecektin? Oturun ikiniz de.
Jean arka duvara dayalı bir çift koltuğu işaret etti. Zodesti ile misafiri öğretmenlerinden ceza bekleyen öğrenciler misali kocaman açılmış gözlerle oraya otururlarken Jean da odadaki panjurlu pencerenin önünde sarkan perdelerden birini kesti. Sonra da onu şeritlere ayırdı ve Zodesti'ye fırlattı.
Anlamıyor.
Genç dostum bir sorun teşkil ediyor dedi Jean. Üstünüze alınmayın bayan ama tek bir rehineyi bile idare etmek kolay değildir. Ve iki tanesi işleri daha da güçleştirir. Hele ki rollerine ve kendilerinden beklenenlere alışık olmayan sakar amatör rehinelerse... Bu yüzden sizi ne çok erken ne de çok geç bulunacağınız şu kocaman gömme dolapta bırakacağız.
Bu ne cüret dedi genç kadın. Sen amcamın kim olduğunu biliyor.
Vaktim kıymetli ve bıçağım keskin dedi Can. Uşaklardan biri o dolabı nihayet açtığında canlı mı bulunmak istersiniz yoksa öyle mi?
Canlı dedi kadın yutkunarak.
Konunun ağzını bağla alim dedi Can. Sonra da şöyle birkaç sıkı düğüm at. İşini bitirdiğinde onları bizzat kontrol edeceğim. Bayanı sağlam aldıktan sonra aynı şeyi ihtiyar Loran'a da yap.
Zodesti Pursava ortağını, tabii ilişkileri bununla sınırlıysa bağlamakla uğraşırken, Jean da bir başka perdeyi yırtıp yine şeritlere ayırdı. Bakışları odanın cam kapaklı dolaplarında gezindi. İçlerinde bir kitap koleksiyonu, cam kaplar, bitki numuneleri, simyasal tozlar ve birbirinden tuhaf ameliyat aletleri mevcuttu. Gördüklerinden cesaret buldu. Eğer Zodesti'nin ne üdüğü belirsiz eşyaları gerçek hünerini yansıtıyorsa sorunlarının çözümü de onda gizli olabilirdi.
5. Ayrımın sonu. Sayfa 51.